Ayrım 4, sayfa 25. D. Adler hakkında. Alfred Adler 7 Şubat 1870 tarihinde Viyana'da doğdu ve yaşamının büyük bir bölümünü orada geçirdi. Genç bir hekimken bile tıp bilgisini toplumsal ve eğitimsel sorunlara uyguladı. 1902 yılında kendisinden başka 3 kişiyle birlikte Freud tarafından onun evindeki toplantılara katılmaya davet edildi. Bu grup Viyana Psikanalitik Derneği'nin başlangıcıydı. 1910 yılında Adler, derneğin başkanı ve dergilerinden birinin ortak editörü oldu. 1911 yılından başlayarak Adler ve Freud görüşlerinin artık bağdaşmayacağını hissettiler ve Adler kendi okulunu ve Bireysel Psikoloji dergisini kurdu. Sonunda derneğin çoğu Almanya'da, Avrupa'ya dağıtılmış 34 şubesi oldu. Adler, psikolojik içgörülerin pratik olarak uygulanması zorunluluğuna kesinlikle inandığından geniş çapta konferanslar verdi ve Viyana'da ilk çocuk rehberliği kliniklerini kurdu. 1926 yılından başlayarak düzenli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti ve 1935 yılında New York'a yerleşti. 28 Mayıs 1937 tarihinde İskoçya'da bir konferans gezisi sırasında aniden öldü. Adler öldüğü zaman şimdi New York Devlet Üniversitesi Don State Tıp Merkezi olan Long Island Tıp Koleji'nin psikoloji bölümünün başkanıydı. Resmi olmayan söyleşiler ve dersler Adler'in sevdiği bir iletişim biçimiydi. Bunlara yalnızca profesyonel izleyiciler ve meslek öğrencileri değil, meslek dışından olan kişiler de katılırdı. Yüzün üzerinde önemli makale yazdı. Bunların çoğu birçok kitabı gibi ders notlarına dayanıyordu. Adler son derece demokrat fikirli, dost canlısı ve konuksever bir kişiydi. Samimi konuşmayı, müziği, tüm sanatları ve bahçe işleriyle uğraşmayı severdi. Evli ve 4 çocuk babasıydı. Bunlardan ikisi Doktor Alexander Adler ve Doktor Kunt A. Adler. Onun çalışmalarını sürdürmekte ve New York'ta psikiyatri mesleğini uygulamaktadırlar. Büyük bir enerjiye sahip olan Adler, yaşamdan aldığı zevki eşit derecedeki iş yapma kapasitesiyle birleştirdi. Adler'i iyi tanıyan nevroz sorunlarının editörü Philip Marriott onu şöyle değerlendirir: "Ben ve onunla tanışan başkaları Adler'in büyük bir insan olduğu kanısındadır. Onun kültürü Freud'un ya da Jung'un kültürünün engin genişliğinde ya da derinliğinde değildi ama amacı doğrultusunda yeterince biliyordu ve bildiğini iyi bilirdi. Her şeyden önce insan doğasını çok iyi tanıyordu. Öteki büyük psikoterapistlerden daha açık sözlü olan Adler bir ahlakçıydı ama onunki yıpratıcı ahlakçılık değildi. Psikolojiye insanların yetersizlik tedavi etmek ya da eğer kısmen onulmaz durumdalarsa dengeyi sağlamalarında onlara yardımcı olmak için pratik bir hekim olarak geldi. Teşhis koyma yeteneğinin Freud'unkinden ya da Jung'unkinden gerçekten daha iyi olduğuna inanıyorum. Onlar başka yönlerden daha büyük insanlar ve büyük yazarlardı. Ama Adler değildi. Adler olağanüstü bir biçimde içtendi ve en iyi konuşmalarını hazırlıksız yapardı." Dipnot, kendi mektubu 13 Ocak 1963. E. Kitap hakkında. Bir tarihçe. Bu kitap Adler'in İngilizce verdiği konferanslardan derlenmiştir. 1928 yılında bir kitap oluşturması düşüncesiyle bu konferansların notları ve raporları bir deste halinde Marriott'e verildi. Marriott bunu yapabilecek nitelikteydi. Felsefe ve psikolojiye ilgi duyan bir gazeteci olan Marriott, sonradan Kamu Olayları, Edebiyat ve Sanat Dergisi New English Weekly'nin editörü olmuştu. Çok sayıda kitap çevirmiş ve editörlüğünü yapmıştı. Marriott, Adler'in Londra'da verdiği konferansların çoğuna katılmış ve daha o zaman Adler'in psikolojisi hakkında yazdığı bir kitabını yayımlamıştı. Dipnot, Marriott, Adler'in psikolojisinin ABC'si. Londra, Kegan Paul, 1928. Marriott bu notlar ve raporlar hakkında şöyle yazar: "Bunlardan bazıları Adler'in konuşurken kullandığı kendi notlarıydı. Anımsadığım kadarıyla ötekiler konferansları dinleyen hevesliler tarafından stenoyla ya da el yazısıyla tutulmuş notlardı. Adler'in o sırada ABD'de konferanslar verip vermediğini anımsamıyorum. Sanıyorum oraya bir kez gitmişti." Dipnot, Adler, Birleşik Devletlere ilk düzenli gezilerini 1926-1927 kışında yaptı. Konferansların hepsinin Londra'da tıp ve psikoloji derneklerinde verilmiş olması olasıdır. Yalnız konferansların hepsi Adler'in yeterince pürüzsüz konuştuğu İngilizceydi. Ama yayımlanacak kadar iyi bir İngilizce değil. Bu konferansları Problems of Neurosis, parantez içinde nevroz sorunları adı altında yayımlanan bir kitap haline getirme görevini üstlendim. Adler'in çok uygun bulduğu gibi bana verilen malzemenin tümünü aslında yeniden kaleme almak olan editörlük görevimi yaptım. Çalışmanın yarısına doğru Adler o zamana kadar yaptıklarımı gördü ve bana yazarak şöyle dedi: "Anlayışımızı açıklamaktan ya da genişletmekten çekinmeyin. Bundan gurur duydum. Bazı cılız notları uzun uzun yorumlamak zorunda kalsam da argümanını cilalamak izninden büyük ölçüde yararlanmadım. Onun son metnimde herhangi bir düzeltme yaptığını anımsamıyorum." Dipnot, kendi mektubu, 13 Ocak 1963. Marriott'in yola çıktığı notlardaki sistemleştirme yoksunluğu, ilk baskıda bölüm başlıklarının olmayışıyla hala mevcuttu. Bunun yerine bölümler neredeyse birbirine bağlı olmayan yaklaşık 12 alt başlıkta başlamaktaydı. Bu baskıda ise her bölüm konusunun yansıttığını düşündüğümüz ana başlıkla kullanılmıştır. Ama yalnızca başlığının işaret ettiğini ele alması anlamında bu bölümlerin hiçbirinin katışıksız olmadığı bilinmelidir. Bölümler arasında epeyce birbiri üzerine bindirmeler vardır. Buna ek olarak bu kitabın yararlılığını artırmak umuduyla tümü 37, en az bir sayfa uzunluğundaki tüm vakalar tanınmalarının kolaylaştırılması için işaretlenmiş ve onlara başlıklar verilmiştir. Bu üç bölüm çeşitli vesilelerle ve değişik başlıklar altında daha önce basılmıştır. Bunlar 6. bölüm, Duyguların Nevrotik Kullanımı, dipnot, H. Grünwald'ın, parantez içinde editör, Psikanalizde Büyük Vakalar, Üstünlük İçin Çaba başlığı altında yeniden basıldı. New York, Ballantine Books, 1959, sayfa 175-186. 7. bölüm, Aile Salkımı, dipnot, Aile Salkımındaki Konumun Yaşam Tarzını Etkilemesi başlığı altında basıldı. 1937, 3, sayfa 211-227. Ve iki kez basılmış olan 8. bölüm, İlk Anımsamalardır. Dipnot, İlk Anımsamaların Anlamı başlığı altında yeniden basıldı. Bu son iki bölüm Adler'in kişilik değerlendirmesine yaptığı en önemli metodolojik katkıları ortaya koyar. Ve son yıllarda her ikisi de büyük önem kazanmıştır. Adler'in kişilik değerlendirmesine üçüncü özel katkısı olan rüya yorumlaması kuramı bu kitapta yalnızca 10. bölümde kısaca belirtilmiştir. 2. Çağdaş Önemi. Burada sunulan bu vakaların en önemli özelliği sade bir dille anlatılmış olmalarıdır. Onlar önemsiz de görülebilirler. Yazgılarının karmaşıklıklarıyla onun kurbanları durumuna gelmiş dramatik kahramanlar yoktur. Ama Adler, nevrotiğin kendisini acıklı bir kahraman gibi düşünmekten hoşlandığını gösterir. Öteki psikologların vakaları tümüyle daha çarpıcı bir okuma sağlayabilir. Çünkü onlar meslek dışı kişi ve hasta gibi hastanın talihsiz bir kurban durumuna geldiği bilinç dışı esrarengiz ve anlaşılmaz içsel güçlerin bulunduğunu varsayarlar. Bir dram için ortam, başrolü oynayanın ve ona karşı çıkanın varlığı bir kişinin içinde çatışan güçlerin varsayılmasıyla yaratılır. Bireyin birliğini ve onun kendi yaratmış olduğu amaca doğru yönelmesini varsaydığımız zaman bu çarpıcı nitelik kaybolur. Bundan sonra yalnızca hastanın kendisinin yaptığı yaşam tarzındaki yanlışlığı göstererek bir vakayı geliştirebilirsiniz. Oysa hasta yanlışlığından haberdar olmayabilir. Bu duruma bir dram değil ama bir trajedi katabilir. Üstelik önemsizliği ortaya çıkaran yanlışlığın kendi doğasıdır. Çünkü bu amacın ben merkezli toplumsal yönden yararsız niteliğinde vardır. Eğer bu tür bir yaklaşım daha çarpıcı olan yaklaşım kadar başarılıysa ve bunun tersine bir kanıt yoksa buna öncelik verilmelidir. Tutumluluk ilkesine göre eğer iki kuram aynısını başarıyorsa ikisinden daha basit olanı tercih edilir. Çünkü onun doğrulamasını yapmak daha kolaydır. Öğrencilerde karşılaşılan genel bir güçlük, günün mesleki diliyle konuşmaları ve kendilerine ait vakaları bu terimlerle ifade etmeleridir. Böylelikle vakanın somut yaşam durumunda biricik oluşunu çapraşıklaştırırken, bireyi oluşturduğuna inandıkları etkileri, gereksinimleri, mekanizmaları, gelişimsel evreleri ve buna benzer doğrulamaktan ve meslek adamı gibi görünmekten zevk alırlar. Bunların yaşam gerçekleri olmadıklarını, yalnızca yorumlamalar, soyutlamalar ve olsa olsa bireye sorunlarında ona yardım eden araçlar olduklarını ve en kötü durumda gerçekler olarak kabul edildiklerinde vakanın umutsuzluğunu açıklayabileceklerini takdir edemezler. Öğrenciler en iyi vaka çalışmasının kendi biricik koşullarını ve özellikle yola çıktığı biricikliğini anlayabilecek, böylelikle sorunlarının çözümleri için alternatif bir yaklaşım geliştiren, öz tutar eşsiz bir birey olduğu fikrini yeterince idrak edemiyorlar. Adler bunun gibi doğrudan ilişkili basit bir vakayı kendisine ve hastaya yorumlamayı başarmakta ustaydı. Teknik olarak buna Adler'in kuramının nispeten birkaç temel varsayımla zenginleştirilmiş ideografik, fenomenolojik ve doğa bilgisi yaklaşımı denilirdi. Bu düşünceleri göz önünde bulundurarak buradaki vaka malzemesi ve ondan sonra anlatılan kuramın klinik psikoloji, rehberlik, psikoterapi, sosyal çalışma, bireyleri anlamak ve onlara yardım etmekle ilgili tüm alanlardaki öğrencilerin genel eğitimine özellikle yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Hans L. Anschbecher, Vermont Üniversitesi, Burlington, Vermont, 1 Mayıs 1974. Ayrım 4'te geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Downstate, Downstate, Long Island, Long Island, Alexandra, Alexandra, Philip Marriott, Philip Marriott, Young, Jung, New English Weekly, Newenglishweekly, Problems of Neurosis, Problems of Neurosis. Kegan-Paul, Kegan-Paul. Greenwald, Greenwald. Ballantine Books, Ballantine Books. Hans L. Anschbecher, Heinz L. Anschbecher. Burlington, Burlington. Ay, yeter.